Ayrım 19.
Köylü öylesine yoksuldur ki toprağa işleyecek sabanı, traktörü, öküzü, tohumu ve gübresi yoktur. Yüzyıllar boyu o denli sömürülmüştür, öylesine bir yoksulluğun içine itilmiştir ki hiçbir işine yaramaz bu reform. Sonunda şu olur. Bir yandan toprak ağalarının söz konusu reforma karşı çıkmaları, öte yandan din adamlarının etkisiyle köylü yeniden satmak zorunda kalır elindeki toprağı. Bu arada düzene karşı çıkan yazarlar, devrimciler, yurtseverler öldürülür. Hiçbirinin katili bulunamaz. Her gün yığınla insan, esrar yakalanmış gerekçesiyle kurşuna dizilir, idam edilir. Şah bir devrime soyunur. Ak devrim kuramıyla ortaya çıkar. Batılı görünmek için pazar ekonomisi uygulaması başlar. Çünkü Batılılar böyle olmasını isterler. İran, Batı için iyi bir pazardır. Batılılaşma hareketi esnafın tepkisini çeker. Söz konusu ekonomi politikası ise halkı daha çok yoksulluğa iter. Bir yandan lüks tüketim mallarını kullanan zengin zümreler, öte yandan ekmeğe muhtaç milyonlarca insan. Batılılaşamadığı gibi daha çok dine sarılır bu yığınlar. Çarşı esnafı, mollaların finans kuruluşu durumundadır. Zekatlar, yoksullara dağıtılmak üzere mollalara verilirdi. O yüzden yoksul halk, iktisadi yönden olduğu kadar, din yönünden de mollaların baskısı altındadır. Şah, esnafın ve mollaların etkisini azaltmak için harekete geçer. Haksız kazanç sağlayan esnafa karşı bir kampanya başlatır. Oysa en büyük yolsuzluk Şah'ın yakınlarınca yapılmaktadır. Büyük yolsuzluk yapanların efendi, küçük yolsuzluk yapanların hırsız damgasını yemesi halkı kızdırır. Hele bir süre esnafın tutuklanması bardağı taşırır. Mollalarla esnaf arasında kendiliğinden bir koalisyon oluşur. Şah, mollaların etkisini kırmak için de tutar onların elinde bulunan vakıfları kamulaştırır. Vakıflar, mollaların elinde en büyük iktisadi güçtür aslında. Halktan ve esnaftan toplanan zekatların vakıflarda toplanması istenir. Ne var ki, yüzyılların alışkanlığı sürer. Mollalara daha fazla dinsel bağışlar yapılır. Kutsal yerler daha çok hareketlenir. Öte yandan, yığınların eğitimi yüzyıllar boyu mollaların elindeydi. Şah, eğitimde ve kültürde herhangi bir değişiklik yapmadan mollaların etkisini kıramazdı. Oysa sadece güçlü bir ordu ve polis örgütü kurmakla sorunu çözümleyeceğini sanıyordu. Özetle zorbalık tek yöntemdir. Ne var ki mollaların etkisini daha çok arttırır bu yol. Ak devrim uyarınca sanayide büyüme çalışmaları başlatılır. 1975 yılında bu alanda çalışanların sayısı 2 milyona yükselmiştir. 10 yıl içinde %20'lik bir büyüme gerçekleştirilir. Bu da köylerden kentlere göçü getirir beraberinde. Kentlerdeki nüfus birden artar. Çok düşük ücretlerle çalışan insanlar büyük zorluklarla sürdürür yaşamlarını. Kişi başına düşen ulusal gelir 2000 dolardır gerçi. Ancak öylesine dengesiz bir dağılım vardır ki pek küçük bir azınlık bütün zenginlikleri elinde tutmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluk diz boyudur. Halk devlet dairelerinde rüşvetsiz iş yaptırmanın mümkün olmadığı inancındadır. Ülkede yabancılara ait petrol yatırımları, ortaklıklar hızla artmıştır. ABD ile olan askeri ilişkiler alabildiğine yoğunlaşmıştır. İran küçük Amerika'dır sanki. O kadar ki 40 bin Amerikalı yaşamaktadır İran'da. Ordu, iktisadi açıdan kayırılmak ve doyurulmaktadır. Şah, çevresindeki küçük bir vurguncu grubun dışındaki herkesi karşısına almıştır. 1960'larda Paris'te sürgüne gönderilen Ayetullah Hümeyni, ülkedeki dinsel muhalefeti yönlendirmektedir. Nedir bu Ayetullah diyeceksiniz? Şii mezhebinde büyük din adamlarına bu unvan verilir. İnanışa göre 4. Halife Ali öldürüldüğünde 12 imam vardı. Bu imamlardan 11'i öldürülür. 12.si ise ortadan kaybolur. Şiilerin inancına göre bu imam bugün de yaşamaktadır ve bir gün ortaya çıkacaktır. Ancak o ortaya çıkınca değin, temsilcileri olan ayetullahlar İslam dünyasını yöneteceklerdir. Hepsi bir arada bir tür kilise. Ayetullahlar da yüksek ruhbanı bu kilisenin. Hümeyni işte onlardan biri ve papa durumunda. Ülkede başka ayetullahlar da vardır. Şiraz-ı Meşhed'de, Şeriat Medari Kum'da muhalefetlerini sürdürmektedirler. Tahran'daki liderleri Telegani ile Muntazari'de hareket halindedir. 1978'de muhalefet hareketi doruk noktasına ulaşır. Şah yönetimine karşı çıkış dinsel ve iktisadi yönden sürmektedir. Ülkede montaja dayanan bir sanayi, lüks tüketim malları, açık pazar ekonomisi, yanlış batılılaşma anlayışı, dinsel muhalefet için de uygun bir zemindir. Kentlerdeki sefil yaşam, hastalık, işsizlik, açlık, rüşvet, yolsuzluk, iktisadi dengesizlik, petrol gelirlerinin küçük bir azınlık ve emperyalistlerce yağmalanması, iktisadi çöküntünün boyutlarını oluşturmaktadır. Her gün yürüyüşler, mitingler vardır. Polisle çatışmada onlarca kişi öldürülür her gün. Bu arada işçilerin üretimi yavaşlatmaları, petrol gelirlerinin büyük ölçüde düşmesine yol açmıştır. 1979'da Şahpur Bahtiyar hükümeti kurar. Şah da geçici olarak ülkeyi terk eder. 1 Şubat 1979 günü de sürgünde bulunan Ayetullah Hümeyni büyük bir gösteriyle İran'a döner. İslam Devrim Konseyi'ni kurarak hükümeti oluşturması için Mehdi Bazargani'yi görevlendirir. Bu arada Bahtiyar direnmek ister. Orduya çağrıda bulunur. Aslında Moğollara karşı olan ordu yansızlığını ilan ederek kışlasına çekilir. Hümeyni tam bir egemenlik sağlayarak şahlığa son verir ve İran İslam Cumhuriyeti'ni kurar. Yeni bir aşamaya girmiştir devrimci hareket. Bir despot gitmiştir, onu aratacak bir yenisi gelmiştir. Moğollar devrimi nasıl yozlaştırdılar? İran devrimi 1979'da gerçekleşti. Bugün iktidarda olan tepeden tırnağa çağ dışı Moğollar İslam devrimi diye adlandırdılar onu. Ve dünyada da böyle tanıtmaya çalıştılar. Aslında din motifi ne kadar bol kullanılırsa kullanılsın, İslam için yapılmamıştı bu devrim. Tersine, işçi sınıfı da içinde olmak üzere, Şah'ın monarşist çerçeveli faşist diktatörlüğünün zulmü altında inleyen bütün bir halkın eseriydi o. Kitleleri Şahlığa karşı sokaklara döken de hiç kuşkusuz Hümeyni'nin sihirli parmağı değil, iktisadi, sosyal, siyasal bir yığın etkendi. Devrim bu bir dizi etkin sonucuydu ve bu temel üzerinde yükseldi. Gerçekten sömürü ve baskıya karşı devrimci özlemlerle yola çıkan yığınlar, en başta da işçiler, yaygın ve inançlı direnişler ve grevleriyle devrimde etkin bir rol oynadılar. Hareketin hemen öncesinde ve ilk günlerinde halk Şah'a ait ne varsa saldırdı. Devrimi derinleştirmeye çalıştı. Ne var ki öznel planda bilinç, örgütlülük düzeyi ve benzeri kimi yetersizlikler yüzünden işçi sınıfı ve halk sokağa egemen olamadı ve devrimi derinleştiremedi. Bir başka yönden ve bir başka güç camilerde hazırlayıp din kanalından harekete geçirdiği bilinçli çarpıtılmış yığınlarla birlikte önce sokağa ve sonra da tek başına yönetime egemen oldu. Moğollar kastıydı bu. Ancak Moğollar İran'ın geleceği üzerinde söz sahibi olma konumuna birdenbire gelmediler. Bir süreç içinde oldu bu ve bir dizi gelişmenin sonunda gerçekleşti. Nasıl? Sömürü ve baskıdan bunalmış kitleler sadece Şah'ı İran'dan kovmak için ayaklanmamışlardı. Bunun yanı sıra, devrimi derinleştirip İran'ın geleceği üzerinde söz sahibi olmak gibi bir özlemleri de vardı onların. Yığınların olağan dönemlerden çok daha büyük bir hırsla ileri atılmaları da bunu gösteriyordu. İşte bu özlemlerdir ki, nesnel olarak şahlığın ve onun kişiliğinde de emperyalizmin sosyal temellerine vurmaya yöneltiyordu onları. Ne var ki, devrimin derinleşmesi rengini taşıyan bu durumdan korkanlar da vardı. Gücünü İran'ın geri ve çağ dışı iktisadi ve sosyal koşullarından alan ve adına bazar denilen orta sınıftan gerici esnafla, önemli bir bölümü toprak ağası da olan mollalar kastını alabildiğine ürkütüyor ve rahatsız ediyordu gelişmeler. Bir olasılık düzeyinde de kalsa, bu devrimi derinleştirme tehlikesi bir yönüyle Şah yanlısı güçlerin, emperyalistlerin ve bu arada da mollalar kastının ortak korkusu olurken, bir yandan da onları devrime karşı birleştiren bir etken olup çıktı. Ve hep birlikte bu olasılığı ortadan kaldırmaya yöneldiler. O kadar ki Hümeyni ve çevresindeki gerici güruha kuşkuyla bakan, onların yönetime gelmesini istemeyen emperyalistler, sokağın taşması ve devrimin ilerlemesi olasılığından duydukları korkuyla Moğollara karşı daha esnek bir tavır takınmaya, dahası el altından yardım etmeye başladılar. Sonuç şu oldu. Devrimden önce ve onun ilk günlerinde demagoji yapıp yönetimi elde etmek gibi bir niyetleri olmadığını ileri süren Hümeyni ve gerici kastı, emperyalistlerin icazeti ve el altından sunulan yardımların da yanına alarak liberal burjuva beni sadır kimliğiyle birlikte yönetime geldi. Molalar kitlelerin omuzları üstünde iktidara gelmişlerdi gerçekte. Çoğu bilinçsiz olan bu yığınlar gerçeğin farkında değillerdi henüz ve her şeye karşın bu yeni yönetimden bekledikleri de vardı. Gerçeğin kafalara çarpması için kimi şeylerin yaşanması da gerekiyordu. Çünkü devrimi bekleyen akıbetin yığınlarca anlaşılmasını engelleyen bir dizi çarpıklık dolaşıyordu ortada. Önce mollalar devrimi hemen karşılarına almamışlardı. Öte yandan batıdakinden daha büyük özgürlük, o demagojik vaat görece etkisini koruyordu. Bu demagojinin belli belirsiz kırılmaya yüz tuttuğu bir aşamada ise yeni bir gelişmeye tanık olacaktı. Mollalar, en büyük şeytan ilan ettikleri ABD elçiliğini işgali gerçekleştirdiler. Halkın güçlü anti-emperyalist eğilimi ve duygularının sömürülmesine ve bilinçlerinin çarpıtılıp karartılmasına yönelik yeni bir girişimdi bu. Bu girişim, mollalara saygınlık kazandırdığı gibi onlara sahte bir anti-emperyalist güç görünümünü de sağladı. Gerici Moğollar güruhu bu durumu, yönetim ve ülke içi sorunları, özetle de devrimci hareketi bastırmak için kullandılar. Gerçekten batıcı laik Beni Sadır tasfiye edilip İran'dan kaçması sağlanmış, yönetim tek başına Moğolların eline geçmişti. Bir dönüm noktasıydı bu. Ondan sonraki süreç, deyim yerindeyse, devrimin bastırılması, yozlaştırılması ve Mollaların İslam ideolojisinden hareketle toplumu geriye döndürme çabalarının yoğunlaştırılması sürecidir. Neler yapıldı? Mollalar devrimci hareketi ezmekle başladılar işe. Devrimi bütünüyle karşılarına aldılar ve ona yönelik savaşı yoğunlaştırdılar. Dinsel dogma ve fantazilerle afyonladıkları müritlerinden lumpen ve işsizlerden oluşturdukları devrim muhafızlarını halkın üzerine saldırttılar. Yığınların barışçı gösterilerini bile kana boğdular. Kafir ve dinsiz ilan ettikleri devrimci güçlere yönelik olarak Şah dönemini bile aratan vahşi saldırılar düzenlediler. On binlerce devrimci ve düzen muhalifi işkencede ya da kurşuna dizilerek öldürüldü. Bir o kadarı hapsedildi. Devrimin yürüyüşü içinde fiilen elde edilen özgürlükler yok edildi. Bu yöndeki istemler kana boğuldu. Yığınları aldatma aracı olarak kullanılan toprak reformunun sözü edilmezken daha sonra Mehdi'nin geleceği güne havale edildi bu. devrimden önce özellik sözü verilen Kürtlerin ve azınlıkların istemlerine Şah döneminden kalma napalm bombalarıyla yanıt verildi. Kıyımlar düzenlendi. Mollalar pek kısa denilebilecek bir sürede devrimi bastırmışlardı. Şurası da önemli. Devrimci hareketin bastırılması ile Mollaların geriye dönük çabaları iç içe yürütüldü. Ve birincisi gerçekleştirildiği ölçüde ikincisinin yolu açıldı. Çağ dışı uygulamalara başlandı. Her yönüyle bir bilin düşmanlığı örneği sergilenerek üniversiteler başta olmak üzere okullar kapatıldı. Radyo ve televizyonda her türlü şarkı ve türkü yasaklandı. Onların yerini ilahiler aldı. Bunlara Irak'ta savaş sırasında askeri marşlar eklendi. Basında sadece en büyük imam Hümeyni ve gerici kastının dua ile başlayıp dua ile biten demeç ve bildirilerin yayımlanmasına izin verildi. Dinsel dogma ve fantazilerin propagandası hızlandırıldı. İnsanlığın kazanımı olan her türden ilerici kültür ve değer yargılarına şiddetle saldırıldı. Gözü dönmüş bağnazlar, kadın erkek ilişkilerine de el attılar. Kadınlar, çağdaş görünümlerinden çıkarılarak kara çarşaflara sokuldular. Bir dönem, turist kadınların başörtüsü takmamaları halinde İran'a sokulmamaları kararı bile alındı. Sakal kesmek dine aykırı sayıldı. Bu nedenle jilet fabrikasının üretimine son verilip kapatıldı. Hümeyni'nin giderek Moğollar kastının çağ dışı ideolojisi ve yönetimi açısından doğaldı bunlar. Şaşılacak bir yanı yoktu. Çünkü bu rejim bilimin her türlü ilerici düşüncenin, insanlığa mal olmuş ilerici kültürün, uygarlığın, giderek devrimin düşmanı, sırasıklam gerici bir rejimdi. Yapılanlar bunu gösteriyordu. Aslında bu ideolojinin ve onu rehber edinenlerin bugüne değin yaptıkları tek şey, ilerleme karşısında direnmek ve toplumu geriye döndürmek çabası olmuştur. Mollalar devrime ve devrimin ilerlemesine başından beri karşıydılar. Ve burjuvazi ile birlikte hep buna karşı savaştılar. Onların geriye dönük özlemlerin temsilcileri olmalarıyla, şahlığın sosyal temellerine dokunmamaları ve gerektiğinde onlarla işbirliği yapmaları da bir çelişki sayılmamalı. Çünkü bu akımın ve bu akımı temsil eden güçlerin eyleminin özü ve esasını her şeyden önce devrimi önleme çabası oluşturuyordu. Böylesi bir görevle yüklüydü. Şu da var. İslam'ın görece ilerici rol oynadığı dönem geçmiş yüzyıllarda kalmıştır. O ve onu temsil eden güçler gerçekte çağımızdaki gericiliğin bir başka yönde dile gelişi ve bir başka yönü olabilirler ancak. Öyledirler. Bütün sahte demagojilerine karşın mali sermaye ile ilişki içinde ve arkalarında emperyalizmin desteği vardır. Bugün dünyada emperyalizmle en güçlü bağlara sahip ülkeler içinde bu tür bir gericiliği temsil eden yönetimlerin iş başında olduğu ülkelerin önemli bir yer tutmaları rastlantı olmasa gerek. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tek başlarına bunu kanıtlamaya yetiyor. İran sadece yeni bir örneğini veriyor bunun. Mollaların kimi ulusal bağımsızlıkçı akımlarla ilişki kurmaları ve onları destekliyor görünmeleri de yanıltıcıdır. Dahası ikiyüzlülüktür. Her şeyden önce onlar ulusların varlığı düşüncesine karşıdırlar ve ümmet kuramının savunucusudurlar. Dolayısıyla ulus kavramı onlara yabancıdır. Örneğin Kürtleri ulus olarak kabul etmemeleri, Müslüman olan herkesi ümmet olarak görmelerinden ileri geliyordu. Öyle olduğu içindir ki, Kürtlerin ulus olarak kendi yazgılarını, kendilerinin belirleme istemlerine şiddetle karşı çıktılar. Zora başvurarak ezmeye çalıştılar. Mollalar, kapitalist yaşam biçimine ve değer yargılarına da sözde savaş açtılar. Bu da doğaldı. Ne var ki, kapitalist üretim biçimini ortadan kaldırmaya da yanaşmadılar. Çünkü olanaksızdı bu. Yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları sadece bu yapıya dokunmadan, onun üstüne çağ dışı, orta çağa özgü bir yaşam biçimini giydirmeye çalışmaktı. Hepsi bu. Dinsel dogmalar ve fantazilerle bir yere varılmazdı. Aslında Monlaların çabalarının içeriğini de demokratik bir yaşam biçimine, demokratik değerlere karşı olmak oluşturur. Humeyni ve kastı, sahte anti-emperyalist çıkışlar yapmaya ve gerçek bir anti-emperyalist güç oldukları yalanını yaymaya da özen gösterdiler. Örneğin, ABD ile ilişki kurmamak, İsrail'i ortadan kaldırmaktan söz ettiler hep. Ne var ki, Irak'ta savaş sırasında silah ticareti bahanesine dayanıp ABD ile ve öte yandan İsrail ile ilişkiler kurmaktan çekinmediler. Bugün de ABD'de içinde olmak üzere emperyalistlerle ilişkiler kurup geliştirmektedirler. Bütün bunlar kuşkuya yer vermeyecek biçimde onların anti-emperyalistliklerinin nasıl demagojik bir içerik taşıdığını kanıtlar. Kaldı ki onların anti-emperyalistlikleri özünde uygarlık düşmanı yüzlerini gizleme çabasından başka bir şey değildir. Bu nokta pek önemlidir ve hiç unutulmamalıdır. Son olarak, bu kanlı yönetimin Büyük İslam Devleti her yere İslam'ı ihraç etme çabaları ve Irak'ta tutuştuğu sözde kutsal savaşta başarıya ulaşamadı. Savaş, sadece milyonlarca insanın fanteziler uğruna kaybına yol açtı ve bıraktığı iktisadi, sosyal, siyasal büyük bir yıkımın arkasından sona erdirilmek zorunda kalındı. Bu yıkımdan bir örnek görmek istiyorsanız şu satırları okuyunuz. Savaşta kocasını yitiren ve geçim sıkıntısı çeken kadınlara iş sahası hazır. Sigalı kurumu gün be gün gelişiyor. Kendini altta donmuş, yalnız yüzeyde kıpırdaşan, suya benzeten binlerce kadın, para karşılığı geçici evlilik yapmakta. Yönetici fuhşu yasallaştırmış yani. Molla'ya gidiyorsun, pazarlığı yapıp avratı alıyorsun. Artık istediğin süre tepe tepe kullan. Eskiden cariyelerin pazarlandığı karı pazarı gibi. Mal alırcasına. Meta örneği. Oturuyorsun Molla'nın karşısına. Mollalar başlıyor. Tanrı adının sıkça geçtiği duaları okumaya. Oysa dinsel inançla ne ilgisi var yasallaştırılmış fuhşun? Demek ki var. İş bitince 3 gün, 5 ay, 5 yıl sonra gene oturuluyor Molla Efendi'nin karşısına. Bu kez duaları tersten okuyor ve insancıklar ruh ve vücut tutkularından kurtulup kutsanmış, geçici evliliklerine son veriyorlar. Bir gazetecinin gözlemleri bunlar. İslam devrimi ve arkasından da siga yoluyla fuhuş. Güzel mi? Özetle Humeyni ve Moğollar rejiminin ideoloji ve eyleminin özü ilerlemeye karşı bir direniştir. Bu gerici niteliğiyle de İran toplumunu Şah'ın zamanından da geri bir nokta itmekten başka bir sonuç vermemiştir ve veremezdi de. İran tarihinin en kan emici despotu, Humeyni'nin ölümünden sonra arkaya bıraktığı çete gittikçe inandırıcılığını yitirmekte olan rejimi kurtarma çabasının içine girerken, gelişen yeni bir halk muhalefetiyle de karşı karşıya bugün. Ve onu boğmanın savaşını veriyor.